Ayrım 62.
Anlaşıldığı kadarıyla genişleme ve popülerlik yalnızca ideal erozyonu ve tembelliği değil, ahlaki bir çöküntüyü de beraberinde getirmişti örgüte ve Westup ne yapacağını bilemiyordu. Aynı günlerde Kininge ile de aralarında ciddi anlaşmazsızlıklar çıkmaya başlamış, iki dost birbirlerini sert ifadelerle eleştirip suçlamışlardı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi 1785'te Illuminati'nin sonunu getirecek gelişmeler zinciri de birbiri ardına yaşanmaya başladı. Örgütün etki alanında bulunan Mason localarından biri hakkında kilise aleyhinde propaganda yapma iddiasıyla başlatılan soruşturma, işin içinde başka locaların da olduğu anlaşılınca genişletildi ve kısa süre içinde bütün izlerin Illuminati'yi gösterdiği sonucuna varıldı. Haberler Avrupa'nın dört yanında çabucak duyuldu. Mason localarını etkisi altına alan gizli bir örgüt, tüm Avrupa hükümetlerini devirmeyi amaçlayan büyük bir komplo öncesinde yakalandı. Geniş çaplı polis operasyonları sonucunda örgüt kapatılmış, kimi üyeler tutuklanmış ve Adam Westup uzun süren ayrıntılı bir soruşturmanın sonunda üniversiteden atılmıştı. İlkin Regensburg'a gidip orada kendisinin ve Illuminati'nin savunusunu içeren bir kitap yazdı. Ardından Göttingen Üniversitesi'nde felsefe dersleri verdi. 1830 yılında bu kentte öldü. Büyük umutlarla kurduğu örgütten geriye tek bir iz bile kalmamıştı öldüğünde. Mütevazı başlangıcından dramatik finaline dek Illuminati'nin bütün serüveni topu topu 9 yıla yayılıyordu. Bunun ilk 3 yılı örgütün büyük oranda yerel bir ezoterik cemaat havası vermekten ileri gidemediği kuruluş ve gelişme dönemiydi. 1782'den itibaren ciddiye alınabilecek bir yaygınlık ve güce ulaşmayı başaran aydınlanmışlar topluluğunun parlak dönemi de 3 yılı aşmıyordu zaten. Buna karşın savunduğu radikal görüşler ve belirlediği ideal hem Avrupa'da hem de yeni dünyada 18. yüzyıl sonlarında şaşırtıcı büyüklükte bir sansasyon yarattı. Devrim yapmak bir yana, Ingolstadt'taki kadrolarını bir polis baskınından bile koruyamayacak kadar küçük bir cemaat bunca gürültü koparmayı nasıl başarmıştı? Bunun yanıtı aydınlanma ve devrim rüzgarıyla kendini iyice köşeye sıkışmış hisseden Katolik Kilisesi, aristokratlar ve muhafazakar burjuvazinin Illuminati'nin deşifre edilmesini bir tür karşı propaganda fırsatı olarak görmesinde saklı. Avrupa'nın her yanında dönüşüm ve değişim rüzgarları esip, kitleler devrim fikrine sempatiyle yaklaşırken, aslında devrim ve yenilikten söz edenlerin çok kötü niyetleri olduğu tezi, sözünü ettiğimiz gericiler ittifakınca Illuminati'yi emsal göstererek savunulacaktı. Bütün tasarlanan ve amaçlananın dini yok etmek, hükümetleri devirmek ve seçkin bir azınlığın despotik diktatörlüğünü kurmaktan ibaret olduğu savları daha Westup'ın tutuklanmasıyla birlikte yüksek sesle yinelenmeye başlamıştı zaten. Ortada büyük bir komplo vardı ve bu kötü insanlar herkesi yoksulluğa mahkum edecek, baskı ve şiddete dayalı dinsiz bir dünya devleti kurmak, bütün gücü ellerinde toplamak istiyorlardı. Westup'ın mektuplarındaki yakınmalarını anımsayınca hüzünlü bir tebessüm yayılıyor insanın yüzüne. Bütün gün cemaatin ortak lokalinde içki içen ya da birbirlerinin karılarını ayartmaya çalışan tarot falları ve gevezelikle vakit öldürüp, sorumsuzluklarıyla liderlerini çileden çıkararak isyan noktasına getiren, sözde kontrolleri altına aldıkları Mason locaları tarafından başları sıkışır sıkışmaz hedef gösterilip bir polis tokadıyla yerle bir olan bu küçük burjuva örgütünün dünyayı ele geçirmek isteyen güçlü komplocular olduğuna inanabilmek için nasıl bir zekaya ve hangi vahim cehalet düzeyine sahip olmalıydı insan acaba? Hepsi bir yana tek amacı insanların barış ve eşitliğin egemen olduğu kardeşçe bir dünyada yaşaması olan Bavyeralı entelektüel romantikleri kötülüğün ve komplonun kaynağı olarak görebilmek için nasıl bir vicdan gerekiyordu? Illuminati 1785'te tümüyle dağıtılıp yok edildi ama 1793-94'te Fransız devriminin terör günleri Batı dünyasında dehşetle izlenirken parmaklar işte diye havaya kalktı bir kez daha. Illuminati hala yaşıyor ve Fransa'da olan bitenlerin ardında bu korkunç örgüt var. Başta Fransız devriminde büyük bir ilgi ve sempatiyle bakan Amerikan burjuvazisi korkuya kapılmaya başladı. Ya bizde de böyle şeyler olmaya başlarsa? Thomas Jefferson, Vestap despot rahiplerin sürekli baskısının hissedildiği ve bilgi yayarken ya da ahlaki ilkeleri dile getirirken bile tedbirli davranmaya gerektiren bir ortamda yaşadı diyordu. Gizlilik bu yüzden gerekliydi ve o gizliliğin oluşturduğu hava örgütünün kapatılmasına neden oldu. Eğer insanları erdem ve bilgeliğe çağırmak isteyenlerin gizliliğe gerek duymadığı bu ülkede yaşasaydı, böyle bir örgüt yapısına başvurmasına gerek bile kalmazdı. Thomas Jefferson, Letter to Bishop James Madison, 31 Ocak 1800, Francis V. Hurston, Life and Letters of Thomas Jefferson adlı derlemesi, sayfa 588. 19. yüzyılın başlarından itibaren Katoliklerin, gericilerin, kökten dincilerin, aşırı sağcıların hararetle destekleyerek yarattığı Illuminati masalları böyle doğdu ve büyüdü. 1850'lerde Avrupa'da sosyalist hareket yükselmeye başladığında aynı kuşkucu kaşlar yine havaya kalkmaya başlayacaktı. Görüyor musunuz? Illuminati yine iş başında. Eşitlik ve özgürlük yalanlarıyla inançlarımızı, değerlerimizi elimizden alıp bizi köleleştirmek istiyorlar. Masonluk zaten İngiltere'deki locaların erken başladığı uzlaşmacılık ve geri adımlarla alabildiğine pasifleşmişti. Ama Illuminati ile ilgili komplo teorileri büyük bir yaygarayla okyanusun her iki yakasında yinelenmeye başlayınca iyice kabuğuna çekildi. Düzleyicilik idealleri iyiden iyiye rafa kaldırıldı. Fraternisten geriye kalan kırıntılar da bu suçlamalardan duyulan korkuyla iyice ezilip yok edildi. Başından beri bir burjuva hareketi olan masonluk artık burjuva devrimleri tamamlandığına ve monarşilerin yerini cumhuriyetler aldığına göre iyice frene basacak ve şiddetle silkinip köklü geleneğin bütün devrimci kırıntılarını üzerinden atacaktı. 19. yüzyıldan itibaren localar artık inisiyelere burjuva kültürü ve protestan ahlakının öğretildiği, işlev ve etkinliğini yitirmiş hayır derneklerine dönüşüyordu. Üstadlar arasında presbiteryen, baptist biraderler daha sık boy gösterip vitrin oluşturmaya başlayacak. Masonluk da kapitalizm ve burjuva demokrasisinin faziletlerini yücelten bir örnek vatandaş örgütü halini alacaktı. Buna rağmen başta Katolikler, kökten dinciler ve faşistler olmak üzere 20. yüzyılda bile aşırı sağcı gruplar Illuminati masallarını bir korku filmi senaryosu gibi ısıtıp yinelemeyi sürdürürken, Mason localarının başından da Demokles'in kılıcını eksik etmediler. Sicillerinin kötü olduğu Masonlara sürekli anımsatıldı. İngiltere'de Cromwell'i destekleyip kralın kafasını kestirmişler, Fransa'da Jacobenlerle birlikte devrimi körükleyip tanrısızlığı savunmuşlar, Almanya'da da komplocu Illuminati ile işbirliği yapmışlardı. Zaten geçmişleri de dinsiz Katarlar ve onlar da işbirliği içindeki sapkın tapınakçılara dayanıyordu. Onlar İsa Mesih'in düşmanıydılar. Bugün bile cehalet ve aptallıktan beslenen bu mitolojinin izlerini kolayca her yerde rastlayabilirsiniz. İnternette yapacağınız basit bir arama size Illuminati'nin nasıl da yeni dünya düzeninin perde arkası egemenleri olduğunu, masonların nasıl onlarla işbirliği halinde dünya insanlarını köleleştirdiğini anlatacak binlerce web sitesinin adresini listeleyebilir. Oysa bugün yeni dünya düzeni olarak dayatılan finans kapital oligarşisi yeni bir avuç çok uluslu şirketin tüm kaynakları ve siyasi gücü küreselleşme görüntüsü altında eline geçirdiği güncel çarpık düzen çoktan izleri yok edilmiş fraternisin idealleriyle taban tabana karşıt olmak bir yana bu geleneğe ucundan kıyısından da olsa yaklaşmış her düşünce için bir kabustan farksızdır. Fraternis'in son temsilcisi durumundaki masonlar bu baskıya dayanamazlardı. Dayanmaya niyetleri yoktu ve dayanmadılar da zaten. Sessizce boyun eğip uysallaştılar ve Hristiyanlaştırılmış mitleri içinde gizli örgütçülük oynayan, bol bol ahlak ve erdem üzerine vaazlar veren, küresel kapitalist dünyanın ne dediği pek de anlaşılmaz cici çocukları haline geldiler. Son 200 yıldır durum bütünüyle böyle. 3. Son söz. Sırlar ve kitaplar. 19. yüzyıl başlarından itibaren aristokrasinin feodal ilişkilerine ve basit tarım ekonomisine dayalı feodalitenin yerini lokomotifi endüstri, vagonlara da ticaret olan kapitalizm aldı. 20. yüzyılın burjuva cumhuriyetleri ve parlamenter demokrasilerinin kesin egemenliği altındaki dünyasında o trenin makinist koltuğunda finans kapital oturuyordu artık. Yani sermayenin büyük ellerde toplanmasıyla endüstriden ticarete, tüm ekonomik yaşamı avuçları içinde tutmaya başlayan banka sermayesi. Dönem çok uluslu şirketler dönemiydi ve son derece ironik biçimde binlerce yıl boyunca başta fraternis olmak üzere çeşitli gruplar tarafından savunulan enternasyonalist bütünleşme idealini burjuvazinin kaymak tabakası kendi arasında çoktan yaşama geçirmişti. Küreselleşmesi istenen dünya ekonomisi ve ticaretine, dev şirket gruplarını avuçlarının içinde tutan finans kapital oligarşisi hükmedecek, yeryüzünde paranın lordları tarafından denetlenmeyen tek bir kaynak kalmayana dek kenetlenme ve bütünleşme operasyonu sürdürülecekti. Yeni dünya düzeni denen modern mitos buydu işte. Finans kapitali kontrol eden birkaç bin aile, onlar hesabına çalışarak kendine yüksek yaşam standartları kurabilen birkaç milyon beyaz yakalı ve bu azınlık tarafından nasıl yaşayacağı, neler düşüneceği, nasıl eğleneceği, yaşamını nasıl sürdüreceği kararlaştırılan 6,5 milyara yakın diğer dünyalılar. Marksizm, 19. yüzyılda aydınlanma ideallerinin ihanete uğramasına bir tepki olarak doğdu ve iktidarı eline geçirip toplumsal gelişimin frenine basan burjuvazinin karşısına devrimleri sonuna dek götürme görevini işçi sınıfına bir misyon olarak yükleyen kapsamlı bir ideolojiyle dikildi. Kapitalizmin tekelleşme eğilimlerinin işleri bugünkü noktaya getireceğini Karl Marx daha 1860'larda sezmişti. 1912'de Rudolf Hilferding finans kapital olgusunu saptayıp adını koydu. Lenin ise 1917'deki ünlü yapıtında dönüşümün ayrıntılı bir analizini çıkararak emperyalizmin niteliğini deşifre etti. Ancak buna karşın yaşanan dönüşümün bugünkü dramatik yeni dünya düzeni denen tiranlığa dönüşmesinin önü kesilemedi. Sosyalizmin 1990'dan itibaren ideolojik anlamda değil ama reel bir dünya sistemi olarak çökmesi, bugünün küresel elitinin yani çok uluslu şirketler imparatorluğunu yöneten finans sezarlarının işlerini bir hayli kolaylaştıracaktı. Bir diğer ironik noktada, okyanusun ötesinde ütopik bir yeni Roma modeli olarak dünyanın ilk eşitlikçi, özgürlükçü ve paylaşımcı toplumuna ev sahipliği yapması tasarlanan Amerika'nın 19. yüzyılın başlarından itibaren bu finans kapital oligarşisinin karargahı haline getirilmesiydi. Gerçekten de merkezinde ABD'nin olduğu bir yeni Roma yaratılmıştı ama bu ne bir prototip olarak geliştirilip ileri götürülmesi düşünülen o ideal cumhuriyetti ne de 1770'lerde devrimin liderliğini üstlenen Franklin, Jefferson, Washington, Revere gibi liderlerin tasarladığı Masonik devlet. Büyü tersine dönmüş, açgözlü ve saldırgan Roma İmparatorluğu tarihin derinliklerinden çıka gelmiş ve modern dünyanın güçleriyle donatılmıştı. Peki, baştan beri sıkça yinelediğimiz soruya gelelim. Eğer fraternis geleneği ortadan kaldırıldıysa ve onun son halkası olarak gördüğümüz Mason örgütleri modern kapitalizmin finans kapital oligarşisi tarafından asimile edildiyse, bir zamanlar Sibiller, Pisagor, Roma Cumhuriyetçileri, Katarlar ve ardıllarınca bunca önemsenen, titizlikle saklanan, güç getiren bilgi olarak görülen ünlü kitaplara ne oldu? Orijinaller hala varlığını koruyor mu? Eğer bir yerlerde bu kitaplar güvence altına alınmışsa, şimdi kimler onları avuçları içinde tutuyor? Son olarak en önemlisi bu kitabın içinde neler yazılı? Daha önce de belirttiğim gibi elimizde bunlara yanıt vermemizi sağlayacak hiçbir somut veri yok. Ama kitap boyunca iz sürerken rastladığımız çeşitli işaretler büyük oranda sezgi ve fikir yürütmeye dayalı sonuçlar çıkarmamıza yardımcı olabilir. Her şeyden önce bu kitapların bir zamanlar gerçekten var olduğuna dair hiçbir kuşku yok. İç savaşa dek Roma'da, Kapitoline'de saklandıklarını da kesin olarak biliyoruz. Daha önce de değindiğim gibi fraternis ritüellerine temel oluşturan sırrı yitirme ve yeniden bulma teması, büyük olasılıkla kitapların yok olmadığını ve az sayıdaki inanmış mürit tarafından titizlikle korunduğunu gösteriyor. Eğer Montsegur katliamından kaçırılıp kurtarılan değerli hazine tahmin ettiğimiz gibi bu kitaplarsa ve Katar bilgeleri onları korumak için tapınakçılarla işbirliği yaptıysa, Sivil'in kitapları ya da adı her neyse bu belgeler doğrudan doğruya Masonlara aktarılmış demektir. Peki son 200 yıl içinde Mason locaları ehlileştirilip sisteme entegre hale getirildiyse ellerindeki bu değerli belgeler ne oldu? İki olasılık var. Ya hala en üst düzey Mason liderler tarafından gerektiği zaman kullanılmak üzere bir yerlerde saklanmaya devam ediyor ya da daha kötü bir olasılıkla tapınakçılar yeni dünyaya gizli gemi seferlerini yaparken Masonik Ütopya'nın merkezi olarak tasarlanmış ve Amerika'da bir yerlere saklanıp güvence altına alınmış bu kitaplar çoktan yeni dünya düzeninin lordlarının eline geçmiş durumda. Eğer durum buysa söz konusu kitapların gün ışığına çıkmasından umudumuzu bütünüyle kesebiliriz. İçlerinde neler yazıyordu? Daha önceki bölümlerde bu konuya ayrıntılarıyla değinmiş ve emsallerden yola çıkarak bu belgelerin büyük bir olasılıkla dünyanın ve insanlığın tarihiyle ilgili bilinen en eski kayıtları içeren ansiklopedik bir zaman kapsülü olabileceğini belirtmiştim. Okurlarım söz konusu kayıtlar içinde Marduk'la ilgili bir bilginin olup olmadığını soracaklardır. Eğer tıpkı sahte kitaplarda rastladığımız gibi Tufan ve Feton gibi arkaik deneyimlerin ayrıntıları ve gök cisimlerinin hareket düzenleri anlatılıyorsa yanıt evet. Ancak büyük olasılıkla Marduk böylesi geniş kapsamlı bir kaynakta aktarılması beklenecek çok sayıda önemli bilginin içinde ancak buzdağının suyun üzerindeki bölümü olabilir diye düşünüyorum. Uygarlığın başlangıcı ve insanlığın geçmişiyle ilgili Marduk'tan çok daha önemli, sarsıcı ve aydınlatıcı sayfalarca kayıt ve bilgi içeriyorlardı belki de. Şu an bizim için daha yaşamsal görünen konu bizim dünyaya, yaşama ve evrene nasıl baktığımız. Sibil'in kitapları sonsuza dek yok olmuş ya da kötü amaçlı ellere geçmiş, binlerce yıl yaşayan fraternis geleneği 18. yüzyıldan itibaren kapitalizmin güç simsarlarının ve gericilerin ellerinde yok edilmiş olabilir. Ancak yeniden yazılmayacak hiçbir kitap, yeniden derlenmeyecek hiçbir gizli bilgi ve daha önce neler yaşanmış, iyimser düşler nasıl buzlu sularda boğulup yok edilmiş olursa olsun, yeniden yaşama geçirilmeyecek hiçbir ideal olamaz. Ayaklarımız yeryüzüne basıyor. Gözlerimiz gökyüzünü tarıyor ve bilginin değerini biliyorsak, içimizde vicdan denen olgunun kıpırdanışını da hissediyorsak, hiçbir trajik olay, umudun tükenişi anlamına gelemez zaten. Sibil'in kitapları ya da adı her neyse, insanlık tarihi boyunca kim bilir kaç kez yeniden derlenip bir araya getirildi, kaç kez yeni kayıtlar ve deneyimlerin eklenmesiyle zenginleştirildi ve kaç kez küllerinden yeniden doğdu. Bunu 21. yüzyıl insanlarının da bir kez daha yapmaması için hiçbir neden yok. Bilgi eninde sonunda ulaşılabilecek bir yerlerde bizi hep bekliyor olacak çünkü. Bu gezegeni evimiz bilip seviyorsak, yaşama ve doğanın kendini yeniden üretme gücüne hayranlıkla bakıyorsak, evrene baktıkça içimizde garip bir heyecan ve ürperti hissediyorsak, dünya anne hala yanımızda bizimle demektir ve o ideal asla yok olmayacaktır. Kitabın sonu. 4 Kasım 2006. Sayfa 627.